Şimdi soruları alıyoruz. Soruları yine topluca alacağız. Değerli konuşmacılar sırayla cevap verecekler. Nazan, başka efendim, isim lütfen söyleyin. Bekir, Bekir İlhan, Osman, Sezer, Mümin Özeke, Halil, Halil Köseler, Şule Akdağ, Abdullah Çiçek, Celil Orhan. Evet efendim, başka? Yusuf Bey. Başka? Zamanımız çok kısaldı. Soru soracak arkadaşlarımızın sayısı da hayli çok. Lütfen sorularınız kısa ve öz olsun. Buyurun Nazan Hanım. Mikrofon. Geliyor. Mikrofon geliyor mu?
Efendim, ben katkıda bulunacağım mı diyeyim, fikrimi, görüşümü mü söyleyeceğim diyeyim. Birinci katkım ve görüşüm Doktor Ayşe Turan'a olacak. Biz çocuğun görmesini göz hekimi olarak ölçtükten sonra uygun eğitim ortamını saptamak üzere eğitimciye yollamalıyız dedi Ayşe arkadaşım. Ben burada demin de aynı şeyi söyledim, aynı görüşte değilim. Burada göz hekimi, çocuğun ailesi, eğitimci ve psikolog bir takım çalışması içinde bir masa etrafına oturup çocuğu değerlendirmesi lazım. Çünkü bu çocuğun hayatında alınacak en önemli karardır. O çocuğun oluşmasında takım çalışması esastır ve değişik görüşlerin, değişik fikirlerin birleşmesiyle en sağlıklı sonuç alınacağı kanısındayım. İkincisi gene Ayşe Hanım'a ilgili olacak. Dilerim Ekim'deki göz hekimleri toplantısını Ayşe tahmin ederim bu çalışmasını getirecektir. Orada da şu andaki çocuk oftalmolojisinin Türkiye'deki şartlarını beğenmediğini ve ameliyat sonuçlarını kendisinin beğenmediğini söyleyecektir. Ben aynı kanıda değilim. Bugün Cerrahpaşa'da, Hacettepe'de, Çukurova'da ve Bursa Tıp Fakültesi'nde en iyi olmak üzere bütün eğitim veren üniversite hastanelerimizde ve hatta devlet hastanelerimizde de çok başarılı çocuk oftalmolojisi vardır. İftarla söylüyorum. Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda iki öğrencim var. Çok başarılı yeni doğan retinopatisi sonrası retina ameliyatı geçirmiştir. Az görenler sınıfına girebilecek durumdadırlar. Bu ameliyatların sonucu dünyada zaten çok iyi değil. Cerrah arkadaşlarımız aldıkları ameliyat sonuçlarını Amerika'ya, Avrupa'ya götürmektedirler. Dünyada alınan sonuçlarla mukayese ettiğimiz zaman farklı değildir. Bu konuya senelerce emek vermiş profesör, doçent, arkadaşlarımızın emeklerini bir kalemde indirgeyemeyiz. Üçüncü nokta, yurt dışına bu konuya gönül vermiş kişilerin biraz ellerini kendi ceplerine atarak, her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Ben öyle yaptım. Elimi madem ki dedim ben bu konuda çalışacağım. Bu konu Türkiye'de yok. Bu konu nerede en iyi? Bu merkezlere ben kendi paramla gittim. Ellerini cebine atacaklar. Yurt dışına gidecekler. Orada başarıyı yakalamış olmanın esasının takım ruhuyla çalışmak olduğunu görecekler. Aksi halde eğer biz kısır savaşlar içine gireceksek, hepimizin hedefi bu çocuğu en iyi yetiştirmek olduğuna göre biz anlaşmak mecburiyetindeyiz. Burada birinci konuşmamda da söyledim. Profesyonel egolarımızı lütfen bir tarafa bırakacağız. Biz bir bütünü oluşturmak istiyoruz. Bizim materyalimiz, canımız, ciğerimiz, çocuk, biz Türkiye'mizi bunlara teslim edeceğiz. Lütfen sevgiyle sadece kendi işimize enerjimizi yönelterek kendi işimizi yapacağız. Daha sonra bir masa etrafına oturacağız ve bu çocuğu değerlendireceğiz. Bu işin özü takım çalışması. Çocuğu sevmek, O takım elemanlarını sevmek, hepimizin mesleğine saygı göstermek ve anlaşmak. Lütfen kısır çatışmaları bir tarafa bırakalım ve bunu bu kürsülere taşımayalım. Çünkü burada konuşacak çok şey var. Teşekkür ederim.
Nazan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bekir İlhan Bey, mikrofonu lütfen ulaştırın.
Ben Avukat Bekir İlhan, Altı Nokta Körler Derneği Genel Sekreteri. Sorum iki sorum olacak. Biri Hicran Hanım'a ve birisi Marianne'ye. Hicran Hanım'a sormak istediğim soru şu. Az görenler için hazırlamış olduğunuz sınıfta her şey, tüm koşullar bu insanların özelliklerine göre belirlenmiş durumda. Ve bu eğitimin sınırı da belli. Bunun sonu ortaokul sonuna kadardır ve liseden sonra bu insanlar normal öğrencilerle birlikte olacaklar ve eğitimlerini bu şekliyle sürdürecekler. Şimdi bunlar bu eğitimin sonrasında liseye döndüklerinde kendilerine nasıl bir yöntem uygulamalarını öneriyorsunuz? Çünkü orada televizyon olmayacak, orada kendileri için hazırlanmış özel materyaller olmayacak. Bu noktada ben ayrıca görüşümü de belirtmek istiyorum. Görmeyenler için, hiç görmeyenler için uygulanan bazı özel eğitim yöntemlerinin az görenlere de uygulanması gerektiği ve bu noktada da Braille yazının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi ikinci sorum Marianne'ya. Körler okullarında özellikle hiç görmeyenler için soruyorum. Bunu çok net algılayamadım belki. Görmeyen çocukların sosyal yaşamlarında kendileriyle yaşıt olan normal kişilerle ilişkilerini nasıl yönleniyor? Bunun için nasıl bir öneride bulunuyorlar? Ve kendileri için hazırlanmamış olan ortamlar dışında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretiyorlar mı? Bu konudaki sosyal entegrasyon çalışmaları nedir? Mesela okuldan ayrıldıktan sonra kendileri için hazırlanmamış olan ortamlarda, normal, tamamen normaller için hazırlanmış olan ortamlarda bunların nasıl davranacakları konusunda çalışmaları nedir?
Teşekkür ederim Bekir Bey. Osman Bey, lütfen sorularınız kısa olsun.
Ben ikinci konuşmacıya soracağım Hoca Hanım'a, ismini hatırlayamadım bir anda. Hicran Hanım, evet. Kendileri az gören sınıfından bahsederek bunun son derece önemli bir adım olduğunu ve son derece yararlı olduğunu ifade ettiler. Ancak burada Braille sistemin kullanılmaması gerektiğini ifade ettiler. Yani Braille sistemin kullanılmasının belli sakıncalarını ifade ettiler. Dün de ifade edildi ki, burada ifade edildi ki, Amerika Birleşik Devletleri de bu Braille sistemi kullanmamış ama daha sonra bunun hata olduğunu görüp telafi edip Braille sisteme dönmüş. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bekir falan arkadaşım da ifade etti. Bu düzenek, araç, gereç belli bir eğitim dönemine kadar. Ondan sonra böyle bir eğitim dönemi yok. O dönemde bir çocuğun normal yazıyla okuyup yazması, yaştaşlarıyla yaştaşlarının yazdıkları, okudukları gibi okuyup yazmaları, sınavlarda bu yazıyı kullanabilmeleri bir süreye tabidir. Bunu siz de ifade ettiniz. O zaman bu çocuğun Braille yazı öğrenmesi daha doğru değil mi? Çünkü Braille yazı öğrendiğinde daha seri yazabilecek belki. Dolayısıyla bu konudaki eksiğini telafi edecek. Ayrıca bu liselerde, üniversitelerde kitapların da normal bir yazıyla yazıldığını düşünürseniz, bu kitapları bu az görenler sınıfı kurulduğu zaman yapılan eğitimden sonra bu kitapları çocuk rahat okuyamayacak. O takdirde bu sistem yerine yani devlet biraz daha teknolojiye, bilgisayar teknolojisine dönse ve bilgisayarlı eğitime daha önem verse, bu konuda kitapların basılmasına daha önem verse daha yararlı olmaz mı? Buna hocama sorum bu. Şeye de Mrs. Marina'ya da sorum şu. Türkiye'de gerçekten araç gereç yetersiz. az görenlerle ilgili kendileri birçok şey söylediler. Ama Türkiye'de bunların hemen hemen hiçbirisi yok. Siz Türkiye'de yaşıyor olsaydınız ve Türkiye'de görev yapıyor olsaydınız işe nereden başlardınız? Ve özellikle liselerdeki bu durum, yani lise öğrenimindeki bu araç gereç yoksunluğundan dolayı, Türkiye'deki bu aksaktan dolayı ne önerirdiniz? Teşekkür ederim.
Osman Bey'e teşekkür ederiz. Mümin Bey. Mikrofon geliyor.
Sürenin darlığı nedeniyle çok kısa bir biçimde ve hızlı olarak hemen sorumu yönelteceğim. Ben Avukat Mümin Özeken. İlk yönelteceğim soru Bekir arkadaşım tarafından yöneltildiği için ikinci soruma geçiyorum. Az görenler, gören çocuklar ile total kör çocukların eğitimleri görebildiğimiz kadarıyla farklı seyrediyor. Bu çocukların kendilerine güven, yeterlilik, kavrama, öğrenmeleri bakımından bir farklılık da söz konusu mu? Bu farklılık ileriki yaşama ne ölçüde yansıyor? Bu yansımanın olumsuzlukları, olumlulukları ne tür gözlemleniyor? Teşekkür ederim. Maria Hanım'a, Mrs. Mariana'ya yönelttim sorumu.
Teşekkür ederiz Mümin Bey. Halil Bey.
Teşekkür ederim. Ben de birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da, az görenlerin eğitimi alanında da bir zaaftan söz etmek istiyorum ve sorularım olacak. O da zaman zaman bir uçtan bir uca kayan görüşler ve uygulamalar oluyor. Bir zamanlar az görenler kesinlikle normal yazıya bakmasınlar gibi bir uç uygulama vardı. Şimdi de yeni bir uç uygulama daha ortaya çıktı. Aman az görenler Braille yazıya dokunmasınlar. Değerli arkadaşlar, bunlardan lütfen vazgeçelim. Ve Hicran Hanım'a şu soruyu sormak istiyorum. Az görenler Braille yazıyı öğrenmeyeceklerdir diye kim karar verdi? Bir komite mi karar verdi? Bir kişi mi karar verdi? Elinizde yazılı bir talimat var mı bu karara ilişkin? Şimdi görme ile ilgili tıbbi değerlendirme ile eğitsel değerlendirme diye iki değerlendirme vardır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir doktor görme fonksiyonunu tıbbi açıdan değerlendirir. Bir öğretmen ise bu fonksiyonu eğitsel açıdan değerlendirir. Dolayısıyla her iki değerlendirmeden bir sentez çıkarılması lazım. Yoksa biri ne diyorsa onu yapmak, doktor ne diyorsa doktorun dediğini yapmak, eğitimci ne diyorsa eğitimcinin dediğini yapmak kesinlikle yanlış değildir. Yanlıştır. Ortak bir sentez mutlaka bulunmalıdır. Ve bu gibi konulara ben her zaman savunduğum bir görüş vardır. Bu gibi konuların doğru analiz edilip doğru kararlar verilebilmesi için ulusal bir komisyona, bunun adına ulusal Braille komisyonu diyebilirsiniz. Görme özürlülerle ilgili standartların belirlenmesinde bu ulusal komisyon karar vermelidir. Yoksa bir kişi çıkıp az görenlere Braille öğretilmesin, öbürü çıkıp öğretilsin, bununla sadece bir karmaşa ortaya çıkar. Hicran Hanım'a sorum budur. Kim karar vermiştir? Bununla ilgili yazılı bir talimat var mı?
Halil Bey'e teşekkür ederiz. Şule Hanım'ın sorusunu arıyoruz.
Şule Akdağ, psikolog. Ben birinci sorumu Hicran Hanım'a yöneltmek istiyorum. İlk önce çalışmalarından dolayı kendisini kutluyorum. Yalnız benim bu sorum aslında görüş alma niteliğinde olacak. Çünkü bu bir hesap sorma niteliğinde değil. Şimdi bildiğiniz gibi bunu bir okul çekişmesinden dolayı da sormak istemiyorum. Onunla ilgili bilginiz olsun. Şimdi bu az görenlerle ilgili sınıf bildiğim kadarıyla ortaokulun, yani görme engeller ortaokulunun olduğu bir okulda kurulmuş ve bu çocuklar ilkokul birinci sınıfta olan çocuklar. Orada kalan diğer görmeyen çocuklar ise ortaokul çocukları. Şimdi ben böyle bir durumda çocukların özdeşim kurmakta bir takım sorunlarını yaşayacaklarını ve toplumsal anlamda uyum sorunlarının olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Yani bu Aydınlık Evler Körler İlkokulu'nda olsaydı o zaman orada ilkokul çocukları olacaktı ve hatta bazı dersleri de birlikte alabilirlerdi diye düşünüyorum. Fakat arada korkunç bir yaş farkı var. Şimdi eğer bunu orta birinci sınıf olarak az görenler sınıfını açmış olsaydı, olunabilseydi belki çok daha etkili olabilirdi yani uyum açısından. Çünkü okul eğitimini tamam çok önemli fakat toplumsal yaşamda da bir takım uyum problemleri daha çok ortaya çıkıyor. Bu çocuklar iki arada bir derede kalacaklar. Yani görmüyorlar mı? Az gören oldukları için hem kendilerini bir taraftan görmüyor gibi hissedecekler, bir taraftan da gören gibi hissedecekler. O yüzden yaşıtlarıyla birlikte yani yakın yaşta olan kişiler, çocuklarla birlikte eğitim görmelerinin en azından bir arada bulunmalarının çok daha yararlı olacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Bir de bir sorum da bir ilk konuşmacımız sanıyorum Ayşe Hanım'dı.
Biraz lütfen kısa.
Tamam. Bu zeka testleri hani çocukların zeka düzeylerini ölçmek için kullanılan testler hangi kurum tarafından uygulandı? Yani daha önceden rehberliğin uyguladığı testler mi? Çünkü onlar eski testler ve görmeyenlere uyarlanmış ve çok fazla yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Acaba kendilerinin geliştirmiş olduğu farklı bir yöntemle mi uygulandı ve ortaya çıktı, bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Abdullah Bey, lütfen kısa alalım soruları.
Ben Abdullah Şimşek, Gören Eller İlköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Bu az görenlerin eğitiminde emeği geçen herkese burada teşekkür etmek istiyorum. Benim şimdi kendim de az gören birisi olduğum için ilkokulu hiç görmeyen bir öğretmende okudum ve normal yazıyı bir şekilde öğrendim. Bunu ileriki öğrenimde, yani ortaokuldan sonraki öğrenimde aktif olarak kullandım. Yalnız benim yaşadığım sorun şuydu. Tahtayı göremediğim için lisede olsun, üniversitede olsun görsel derslerde, yani matematik, kimya, fizik gibi derslerde sorun çektim. Şimdi az görenlerin eğitiminde bu çocuklar daha iyi donanmış olarak, yani bana göre daha şanslı bir yerden başlıyorlar. Normal yazıyı daha güzel öğrenecekler. Gerek matematik derslerini falan daha iyi öğrenecekler. Yalnız bunların lisedeki diğer normal okulla adaptasyonlar nasıl yapılacak? Yani bu çocukların hepsine buradan mezun olduklarında, ortaokuldan mezun olduklarında hepsine gerekli araç sağlanacak mı? Yoksa hepimizin bildiği gibi görme özürlüler genelde sosyoekonomik aileleri düşük ailelerden gelmektedirler. Bunu merak ediyorum. Bunu soracaktım ben.
Teşekkür ederiz. Celil Bey.
Efendim, katılımcı arkadaşlarıma ve bildirilerini sunan sevgili hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı, emekli öğretmen Celil Orhan. İki konu, özellikle kahve sonrası kendimize yönelik konular gündeme geldiği için benim çok dikkatimi çekiyor. Bir tanesi, az görenlerin bugünlerde ülkemizde ayrı bir sınıfta okutulduğunu duymak ve burada bildirilerini sunan arkadaşlarımızı, dostlarımızı dinledikten sonra ülkemizde özel eğitim alanında acaba bir devrimi gerçekleştiriyoruz diye aklıma gelmeye başladı. Çünkü dünyada biliyorsunuz sağırlarla körleri bir arada eğiten ilk ülkeyiz. Oradan buraya gelmek bir devrimdir herhalde. İkincisi, efendim, benim çok dikkatimi çekiyor gerçekten. Az görenleri körlerden ayırmak. Uzun yıllar biz bir arada okuduk. Ah bu az görenlerden neler çektik. Tatlılarımızı, elmalarımızı çok kaçırdılar. Dolaplarımızı çok yardılar. Bu bağlamda acaba körler okullarında bu konuda bir araştırma üniversite düzeyinde yapıldı mı? Bunu öğrenmek istiyorum sevgili hocalarımdan. Diğeri de arkadaşlarımı dinliyorum. Hep körler okulu, körler okulu, körler okulu diyorlar. Ülkemizde bir uygulama yapıldı bir zamanlar. Bizi çok yaraladı. Uzun sürede sürtüşmelere neden oldu. Bu körler okullarının adlarını değiştirdiler. Olağanüstü bir işgüzarlık gibi geldi bana. Hala körler okulu diyorlar. Batı'da da böyle bir uygulama var mı? Gerekçesi de körler okullarının adlarının değiştirilmesi. Çocuklara kör dendiği zaman yaralanıyorlarmış, üzülüyorlarmış, üzülüyorlarmış. Oysa o zaman eğitim gerçekten amacını yerine getirmiyor demektir. Biz iki gündür hep kör sözcüğünü dinliyoruz burada. Ne ezildik, ne üzüldük, ne bozulduk. Bu bağlamda da bilgi rica ediyorum. Batı'daki uygulamalarla buradaki uygulama farklı mıdır? Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz. Son sorucu Yusuf Bey. Lütfen kısa cevap verin.
Sayın Başkan, ben Yusuf Sanigil, Mithat Enç İlköğretim Okulu'ndan öğretmen. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren herkese bir kez de ben teşekkür etmek istiyorum. Mükemmellikle gerçekleştiriliyor. Sorum kıymetli yurt dışından gelmiş olan misafirler olacak. Birincisi o şu: Batı'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde, kısaca Batı'da acaba bu az gören öğrencilerin okuduğu okullarla hiç görmeyenlerin öğrencilerin okuduğu okullar ayrı mı? İkinci sorum şu: bu okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilerin dışındaki personelin de özel olarak eğitimi gibi bir iş yapıyorlar mı? Yani personelin alt hizmetlerde, geri hizmetlerde çalışan personelin eğitimi, özel olarak bu okullarda çalışacak personelin eğitimi yapılıyor mu? Sayın Genel Müdürümüze, Özel Eğitim Genel Müdürümüze bir sorum olacak. Mithat Enç Görme Engelliler Okulu'ndaki bu az gören öğrencilerin sınıfı daha sonra ya da yakın gelecekte bilemiyorum, ayrı bir bağımsız müstakil okul olarak düşünülüyor mu? Yoksa böyle birlikte mi devam edecek? Sonra özel eğitim öğretmenliği yetiştiren Gazi Üniversitesi'nin sanıyorum hocalarımızdan burada olan var. Kendilerine şunu söylemek istiyorum. Mezun ettikleri öğrencilerinin de burada olanlar varsa duymalarını canı gönülden arzu ediyorum. Tabii ki her konuya bilimsel yaklaşmak çok önemlidir. Su götürmez bir gerçek şudur ki bu meseleye de özel eğitim okullarında yetişmiş olan üniversitelerimize yetişmiş olan öğretmenlerin katılması gerçekten özel okullara öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olan arkadaşlarımızın bu orduya katılması gerçekten çok yararlı olmuştur. Ancak öğrencilerine lütfen ayrılırken tahmin ediyorum şunu demeyi unutmazlar. Siz içine bu işin girdikçe, yaşadıkça, öğrettikçe daha ne kadar çok şeyi bilmediğinizi anlayacaksınız demenin de yarar var. Çünkü arkadaşımın demin serzenişini duydum. Kaynağının sebebinin ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz ama burası bir mesaj gönderme ya da farklı algılanabilecek hadiselerin burada dile getirilmesinin anlamsız olduğunu en azından usulen düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim.